Ayrım 42.
Şimdi ayakta kalmış, ne yapıp edip bir mezar edinememiş bir ceset gibi. Pis kollarını boynuma doluyor, hayalinde hazırladığı mezara beni de götürmek istiyor. O kaybettiyse bakalım ben de edecek miyim? Neden onunla gömüleyim? Yaşamak ve dövüşmek benim işim. Ben serüvenlere kul olmayacağım. Serüvenler bana kul olacaklar. Haklısın, sen söyledin bunları. Bana sen öğrettin. Cigaranın dumanını öğüte öğüte bana bütün bunların sonsuz bir serüven olduğunu sen anlattın. Şimdi sen de bu serüvenin içindesin. İkimiz ayrı ayrı kendi hesabımıza ayrı serüveni yaşıyoruz. Ben kendim için senden kaçıyorum. Sen kendin için beni kovalıyorsun. Her şey kendimiz için. Artık her şey benim için, benim işime yaradığı kadarıyla var. Serüvene böyle giriyorum, kazanacağım. Aşk, para ve şöhret benim olacak. Zehra ne anlar? Aptalın biri. İşin içine daima kalbini karıştırıyor. Sevgilerini, dostluklarını, bilmem nelerini karıştırıyor. Ne gereği var? Sen dememiş miydin bana kendinden başkasını düşünme diye? Düşünme diyorum. Zehra dımdızlak ortada kalacak. Bana ne? Aklını başına toplasın. Sen gelip beni bulamayacaksın. Bulmamalısın. Asıl olan bu. Cebimde param olmalı. Olacak. Hoşuma giden bir kızla beraber olmalıyım. Olacağız. Boş laflara kulak vermiyorum ben. Ben müfettiş Burt Lawrence. Daha doğrusu Robert McLean. Gemisini yürüten kaptan. Fırtına demeyen Ahmet. Mehmet dinlemeyen. Seni ve Zehra'yı ekip, hatta Kılçık Nazım'ı ekip Athena ile ipi kıracağım. Sahici bir film bu. Senin, benim, Athena ve Zehra'nın ve hepimizin çarpına çarpına çevirdiğimiz bir film. Ben Robert McLean, bir film yaşıyorum. Bundan dolayı adam akıllı memnunum. Kılçık beni dövdürdü, öyle mi? Aklınca büyük dersler verdiğini sanıyor. İnek, kasılıyor. Düşün oysan, bir haftaya kalmadan Athena'yı kıl gibi elinden çekiyorum. O zaman göreceğiz Kılçığı. Adamı gecenin yarısında arkasından vurmak ne demekmiş, anlayacak mı, anlamayacak mı? Şunun şurasına ne kadarcık zaman kaldı ki? Zehra parasını bankadan çekti çekecek. Yarın ilk fırsatta tren saatlerini öğreneceğim. Birazdan barda kolpasını bulabilirsem Athena'yı bir kenara çeker iki satır konuşurum. Ne gün gidelim sorarım, kararımızı veririz. Ondan sonrası sırf serüven. Athena'nın yarı aydınlık sahnelerde fırıl fırıl dönüşü. Benim mavi gözlerim. Şurada burada birikip el çabukluğuyla cebimize akıveren paralar. Sen neler kuruyorsun şimdi kim bilir. Korkmasına hala korkuyorum. Ama galiba daha az. İsteyerek yapmamıştım, beni affet. Beni affetmeni isterim. Bana çok şeyler öğrettin. Onun için affet. Affetmeyeceksin biliyorum. Bıçağını okşasan da okşamasan da beni öldürmeyi düşünsen de düşünmesen de affetmeyeceksin. Sen bilirsin. Bu soğuklar geçer. Bu kara kışlar kapı eşiklerinden ustura gibi içerilere sızan ayazlar akıp gider. İstanbul ellerini kulaklarına kaldırıp sabah ezanları, yatsı ezanları okur. Ben kaybolurum. Athena kaybolur, biz kayboluruz. Uzak ve sisli şehirlerde dudak dudağa rüyalarımızı yaşarız. Sen gelir beni bulamazsın, kaşların büsbütün kararır. Üzgün gözlerine yıkılır, ağzını bir vakit bıçak açmaz. Sonra belki yine İstanbul'u metres edinir, dört tarafı araca keser bildiğince yaşarsın. Belki Zehra ya da Kılçık olmadığın, onlar gibi eksik, yarım ve ezik olmadığın için ardım sıra yollara dökülür, kaldırımlarda katranlı topuklarının kara kara izlerini bırakarak gölgemi kovalarsın. İşte asıl film o zaman başlar. İbrahim ürkütücü yalnızlığını siyah bir at ölüsü gibi sürükleyerek önce Taksim Meydanı'na geldi. Gecenin gizli bir aralığından ortalığa ince bir sis sızıyordu. İzinli izinsiz göze çarpan bütün boşluklara neon lambaları sahip çıkmışlardı. Yıldızlar ve gökyüzü katiyen iddialı değil. İbrahim üst üste solumasına takılıyor. El işi beyazı gözleri, ağır ve hantal kibarlığı ve ceplerinde yüzen tombul elleriyle. Taksim Meydanı'nın bu geceyle ilgili bütün çerçevelerini haydutça dağıtıyordu. Dişlerinin arasında prosu çoktan sönmüştü. Fakat asıl o, içindeki küçük ama yüksek titreşimli bir ışığın söndüğünü biliyordu. Işık küçüktü ama besbelli bir önemi vardı. Bu yüzden ummadığı bir zamanda habersiz sönüvermesi inanılmayacak kadar acı veriyordu. Şimdi kulaklarına ve burun deliklerine bulaşan sesin peşi sıra sürükleyip durduğu beygir leşinin arasında her şeyi ama her şeyi yeni baştan tartışması gerektiğini apaçık görüyor. Bu ise sinir sistemini düzenleyen irili ufaklı bütün liflerin lüzumundan fazla gerilmiş keman telleri gibi birbiri ardınca atmasına sebep oluyordu. İşin kötüsü Mordehai 1947'deki bürosunda Napoli'de yayvan şarap bardağındaki kirazlara eğilmişti. Mahcup, çekingen, Yahudi gülümsemesini Venedik storlarından üzerine parça parça düşen İtalyan güneşine tutup pırıldatarak karar vermek ne diyordu? İnsan bir kere karar verdi mi yapmak istediğini yapmış bitirmiş görüyor kendini. Ne zamanki bakıyor na her şey aynı, her şey eskisi gibi, eskisinden beter. Hem kararını içerliyor hem var olmakla devam etmesine. Yalan mı? Daha gerilerde bir telefon kulaklığının ıslıklarına karışmış sesi. Haydi diyelim ki 5.000 olsun, ayda 5.000, temiz para, her türlü masarif bizden, çocuk olma be. Başka bir telefonda Seyis abinin gayet anıyor söyledikleri mi? Siz hiç elinde file çarşıda alışverişe çıkan goril gördünüz mü? Her goril gibi o da bir gün ormanına dönecektir. Halbuki İbrahim ormanından kaçmış goril en öteki sesiyle hala Selma ile konuşuyordu. Hayır konuşmuyordu, kıllı parmaklarını yüzü yok birinin boğazına geçirmiş, sakin sakin telaşsız telaşsız fakat iyice kararlı onu boğuyordu. Ben neyi düşünüyordum? Belki en iğrenci ama en heyecanlıyı, belki kanun dışına ama en fevkaladeyi yaşayarak derimin altında İbrahim diye ne varsa bombok oldu diye Türkan'la yenilenmeyi arınmayı. O, Türkan kendini durduğu yerde eskitip yok ediyor. Hale bak hale, herhangi bir taşra kızı gibi elinin altındaki ilk mühendisin koynuna giren bir Türkan mıydı o benim sarmaşıklı evin balkonunda Vivaldi dinleyecek olan? Gülerim buna. Ben belki kirliyim, belki balçık içindeyim, dakikalık ve günlük gerilimlerin sürekliliği belki bütün sigortalarımı yakmış. Olsun varsın, bunlara rağmen benim büyük dönüşüm gerçekte alelâdenin çok üstünde bir günah çıkarma denemesidir. Alelâdeye dönmek teşebbüsü değil. Ya da evet, Türkan'ı istiyorum, Türkan'la evlenmeyi, onunla yaşayacağım aile hayatını istiyorum. Yalnız bu istediklerim yıllarca önce iktisat talebesi İbrahim ve sevgilisi Türkan'ın her şeyi çizerek el birliğiyle kurdukları hayallerden geliyor. Ben 10 yıl önceki hayallerimize dönerek temizlenmeyi kuruyorum. Oysa o 10 yıl sonrasının alelade ve benim için katlanılması imkansız gerçeğini yaşıyor. Beşiktaş'ta, köy içinde bir yerlerde oturuyormuş. Çocukla sevişerek evlenmiş, senesine yavrulamış. Türkan değil ki bu, bu herkes. Benim yaşamayı düşündüğüm Türkan ise sokakta, çarşıda, kahvede, sinemada, sinek kağıdı gibi elimize yüzümüze ısrarla yapışan bayağılıkların ötesinde. Bakışları kırlangıç kırlangıç dağılan, benimle ilgili hatta belki benimle var olan bir kadın. Eğer Türkan da yanıldıysam bütün öbür hesaplarım. Sık sık aynı şeye dönüyor. Çocukla sevişerek evlenmiş. Galatasaray Lisesi'nin önünde küstah bir herif yüksek sesle yüzüne karşı bok yemiş diyor. İbrahim bu herifin bizzat kendisi olduğunu ancak otelin merdivenlerinde kestirebildi. Yaprak cigarasını tükürdü. Benetti'nin adamları bütün Viyana'da onu arıyorlardı. Çardaş'taki ıslık çalar gibi konuşan Macar kızın adı Lilian'dı. Tepe başında bir takım aceleci adamlar gecelerini paldır küldür civar sokaklardaki karanlık otelleri, ışıkları durduğu yerde ağaran vodkaları limonlu barlara, kabarelere taşıyorlardı. İbrahim salona girmeden derin bir soluk aldı, eğildi. Ardındaki o siyah beygir leşini bütün ağırlığıyla omuzlarına yüklendi, camlı kapıyı ondan sonra itti. O adımını atar atmaz otel daha birkaç saniye öncesine kadar yaşayıp durduğu miskinlikten silkiniyor. Köşe başları Seyit Sabri'nin ve Gayet Hanım'ın silahlı itleri tarafından tutulmuş. Cehennemi bir kurt yaşamasındaki yerini alıyor. Hem de nasıl? Salonunda birbirleri üzerine ve gittikçe soğuyan gecenin sabahına katlanarak eskiyen turistleri, barında iki konyak kadehin arkasına silmiş uysal tevfiği ve telsiz dürneviyle. Niko anahtar gözlerinin altındaki masada simsiyah bir çay karıştırıyor. Kirpiksiz gözleriyle İbrahim'i yukarıdan aşağıya Rumca selamlıyor. Kalinikta İbrahim Bey. İbrahim Kalinikta diyor. Niko şu benim odanın anahtarını. Odasında halbuki noksansız çıldırabilirdi. Yağlı boyası geçmiş duvarlar, soğuktan puslu camlar. Bütün eşya yüzeyleri gizli titreşimlerle titreşip duruyordu. Bir davulun içindeydi sanki. Çingene bıyıkları lacivert bir davulcu. Görünmez tokmağıyla dışarıdan vuruyor. Birbiri üzerine eklenen darbelerin içeriye dalga dalga dağıttığı titreşimler. Cisimlerin kenar çizgilerini her zamanki ve kas katı keskinliğinden, değişmezliğinden uzaklaştırıyordu. Her bakımdan bu o kadar yoğun, o kadar gerçeğe yakın ve huzur kaçırıcı bir sanrıydı ki, İbrahim sertlik ve sağlamlıklarından iyice emin olmak için biraz lavaboya, biraz komodine dokunmak ihtiyacını hissetti. Boşuna, ne yaparsa yapsın, neyi denerse denesin, o ince zar titreşimlerinin gözlerinin çakıldığı her şeye yayılmasına engel olamıyor, belki bu sebepten arı vızıltısını andıran bir takım vızıltılar iki kulağından hınzırca girip beyninin içinde düğümleniyordu. Baktı ki olmayacak ışıkları söndürdü. Aradığı, beklediği lekesiz ve silme karanlığa yine ulaşamadı. Tepe başına ve Beyoğlu'na dönen tramvayların tellerden kopardığı elektrik yeşilleri, camları pütür pütür asitleriyle eritiyorlar, eşitsiz yansımalar halinde odasını ve karanlığını piç ediyorlardı. O zaman öteki, en öteki sesiyle hayır dedi. Aslında bu çırılçıplak verilmiş bir karardı. İblisin biri bildik bir yaşantının kontak düğmesine basıvermişti. Sıhhati bozuk, çarpıntılı bir karanlıkla alışılmış, defalarca tekrarlanmış çeşitli hareketler birbirini tamamladı. El yordamıyla önce valizini, sonra valizin içinden tabancasını buldu. Arka cebine yerleştirdi. Parmak uçlarının soğuk demire değdiği anda içi sıra yürüyüp giden deprem kesilmiş, eşyaya musallat olan titreşimler durmuştu. Koridora çıktı. 22 numaralı odanın kapısı aralıktı yine. Salyalı kirli bir ışık bulaşığı koridordaki keçe yollukların üzerine sızıyordu. İbrahim kapının aralığından dikkatle içerisini dinledi. Yalnız musluğun ıslığını duydu. Aysel sırtında pembe pijamaları, saçları yüzüne dağılmış, lavabonun başına çoraplarını yıkamaya dalmıştı. Onu yanı başında görünce muhakkak şaşırması lazımdı. Aysel olduğu için şaşırmadı. Siyah siyah baktı. İbrahim iki eli ceplerinde, iri ki balyoz gibi ağır, alnı terden sırılsıklam. Bu gece dedi biraz dolaşsaydık diye düşündü. Aysel tek kelime söylemeden arkasını döndü. Ampulün salyaları cildinin süt mavisini anlaşılmaz bir şekilde çoğaltıyor. Şakaklarından alnındaki ve boynundaki kılcal damarlardan hemen hemen bütün vücuduna dağıtıyordu, diyordu. İbrahim pembe pijamasının omuzundaki yırtığı, yıkadığı çorapları radyatörün üzerine serişini, ayaklarındaki pomponlu terlikleri aynı anda gördü. O nerede peki diye sordu. Kim, Dündar mı? Evet. Bilmem, bugün bütün gün görünmedi hiç. İbrahim kesin olarak aynaya bakmıyordu. Baksa kendisini görecekti. Gecesini kurtarabilmek içinse ona hiç şüphesiz buldog suratından başka şeyler lazımdı. Şimdi geliyor musunuz, gelmiyor musunuz? Aysel bu kılıkla mı diye sordu. Çok sürer mi? Hepiniz niye böylesiniz? Ya kaybolursunuz büsbütün ya bir saniye bile gözden kaybetmek istemezsiniz. İbrahim öteki sesiyle, beni kim sanıyor diye aldı götürdü. Ben öbürlerine benzemem, ben başkasıyım. Dereleri görmeden paçaları sıvıyorum, sonra hiçbir surette dereyi göremiyorum. Aysel elinde saç fırçasıyla aynanın karşısına geçiyor. Siz diyor aşağıda bekleyin, çok sürmez, hemen giyinip gelirim. Ondan sonrası kıvamlı sarışın bir gece olarak gelişiyor. Göz kapakları uzak yeşil, biçimli dudakları inadına boyasız, içki bardakları yanlış telaşlarıyla ağzına bitişen. Daha tepe başında bindikleri taksinin Marokkan kokulu yarı aydınlığında Aysel'in düzgün güzelliği İbrahim'i fena halde tamamlamaya başlıyor. Sokuldukları ilk pavyonun en kuytu masasına çevrelenir çevrelenmez ise vazgeçilmez bir şey haline geliyor. Hiç de kötü giyinmemiş Aysel, anlayışlı, handise zeki bir gülümsemeyle uzun uzun susmasını, bu sessizliğe rağmen insanın yanı başında yine de var olmasını biliyor. İbrahim Prosu'nun ateşli ucuyla bunu baş baş tespit ettikten sonra asıl ve en önemli İbrahim'in büyük beyaz bakışları ve bütün buldog suratıyla garsona dönüp içkileri ısmarlıyor. Hanımefendi için diyor viski bulacaksınız, mutlaka bulacaksınız, itiraz istemem, black and white olacak hem de. Garson kravatının yukarı ucundan bir çift bıyık gözlerini aça aça emredersiniz diyor. Benim içinse bira, bu geceye mahsus bir tertip, her dublesine bir duble cin ilavesiyle. Çıplak omuzlarının üzerine cazın fevkalade kötü Güney Amerika müziği dağılınca Aysel iddiasız geriye taranmış jandark saçları, daima ıslak fakat daima parıltısı siyah gözleriyle İbrahim'in içinde ayrı bir Viyana önemi kazanıyor. Bardağında viskisi azalıp bittiği halde anlayışlı ve zeki gülümsemesi hiçbir şekilde kirlenmiyor. O yayban ve sarkık fahişe sırıtmalarına benzemiyor. Hep kendinden emin, büsbütün kapalı, biraz da küçümser. İbrahim pavyonun basık ve ışıkları gizli kalabalığı arasında yanındaki kadının yalnız bu gülümsemesiyle bile başlı başına bir yer tuttuğunu ayrıca fark ediyor. Bardağını kavrayıp böylece diyor, demek bir gün daha eskimiş oluyoruz. Aysel cevap vermiyor. Hiçbir şey demeksizin bardağını kaldırıyor. Kısa bir an saatli bir bomba tıkırtısına kulak verirmişçesine içkisini dinliyor. Sonra bir hamlede içip bitiriyor. İbrahim pirosunu çiğnemeye başlamış. İsteseydi diye düşünüyor, bu gece bunun yerine öbürü olabilirdi. Gazetecinin kızı Selma. Acaba daha mı rahat olurdum? Belki de. Anladığım kadarıyla bir pavyonda üst üste dördüncü bardak viskiyi midesine boşaltıp kanatları yanmış melek gözleriyle yüzüme bakacak takımından değil o. Daha çok aklı başında bir erkeğe elverişli bir karı olabilecekmiş duygusunu uyandırıyor. Gerçekte bana lazım olansa, düşüncesini bir ihanet fısıltısıyla tamamlıyor. Onun gibi bir kadın. Aysel daha sonra açılmayı denedi. Konuşmasında içmeden öncesiyle sonrası arasında herhangi bir değişiklik hissedilmiyordu. Yalnız burnunun üstü incecik terlemişti. Eskiden çok sık gelirdim böyle yerlere. Gelmeyeli basbayağı yaşama ustalığımı kaybettim. Kendime olan güvenimi de. Halbuki kraliçe seçildiğim sıralarda bütün gece kulüplerinde beni anons ederlerdi. Alkışlanırdım. Önce Dürnev, sonra Dündar derken şaşırtıcı el çabukluğuyla bardağını hop dudaklarına bitiştiriyor. Birisi beni kurtarmalı diyor, yoksa mahvolacağım. Neden? Anlatsanıza bana, artık yabancı sayılmam. Aslında hep yabancıyız. Dündar'la bu kadar zamandır beraberiz, hala birbirimizi layıkıyla anlayamadık. Karşımıza çıkan her yeni mesele ne kadar yabancı kaldığımızı bir kere daha gösteriyor. Hem siz bir insanın başka bir insanı anlayabileceğine inanıyor musunuz? Ben inanmıyorum. Yoksa şu Dündar öküzü aklımdan bile geçirmediğim şeyleri bana yakıştırmaz, elin yaşlı pezevenklerinden kıskanıp günde üç öğün dövmezdi. İbrahim karardı. Bunlar dedi bu gecenin lafları değil. Bu gecenin öbürlerinden farkı ne? Ben Leyli'nin attığı yavruyum. Güzeldim, bunu çok daha önemsiyordum. Çok çok paralar, kadillak arabalar, mink kürkler içinde geçecek şahane bir hayat tasarlıyordum. Hiçbiri olmadı, anlıyor musunuz? Hiçbiri. İşte sonunda randevucu telsiz dürnevle işi kadın tüccarlığına dökmüş eski bir futbolcunun elindeyim. Bu arada İbrahim tehlikeli bir şekilde su almaya başlamıyor mu? Gövdesi aşağı yukarı her kesiminden adam akıllı su yapıyor. Üstelik o yaşlı direnci çok düşük bir tekne olduğunu, bu gidişle büsbütün kaynamasını gecikmeyeceğini acıtıcı bir açıklıkla kestiriyor. Batmak, hem de böyle sığ, derinliği ve anaforu olmayan serüvensiz sularda batmak. Ne ayıp, ne ayıp. Aysel'in usulca eline dokunuyor. Sizinle diyerek dokunuyor. 10 yıl kadar önce buluşmalıymışız. O zamanlar ben de lüks otomobiller, pahalı giyimler havasındaydım. Şimdi ise sözünü gözlerini Aysel'den kaçırarak öteki sesiyle bağlamaya uğraşıyor. Şimdi ise her tarafından su alan yorgun bir şilebim. Bu gidişle hiçbir limana sığınamayacak, bu kıyı sularında batıp kendime ve yaşantımın gelmiş geçmiş bütün hergelerine rezil olacağım. Ya da çok ağır bir yargılama. Ben de bunları istiyordum, sen de. O zaman aramızda fark yoktu. Sonra sen beceremedin. Ağzına yüzüne bulaştırdın. Ben kalbim ve ellerimi kirletmek pahasına becerdim. Şu anda istediğin arabayı istediğin yerden alabilirim. İstediğin lüksü hem de en yüksek imkanlarıyla gerçekleştirebilirim. Yalnız şunu bilmelisin ki bu hiçbir şeyi değiştirmez. İkimizin arasında şimdi de fark yok gibi bir şey. Yaprak cigarasının dumanlarını kusarak yüksek sesle tekrarladı. İkimizin arasında şimdi de fark yok gibi bir şey. Şerefinize. İçtikten sonra sordu. Bu berbat caza nasıl tahammül edebiliyoruz? İster misiniz sizi daha sakin ve samimi bir yere götüreyim? Bir harami gitar var ki... Ümit odasına döner dönmez belki babası da arkasından gelir kaygısından, belki karanlığını ansızın üzerinde hissettiği bir ölüm korkusundan kapısını kilitleyecek. Filtreli ağzına bir başkasının elleriymiş gibi uzak uzak elleriyle bir yenice iliştirip yine ve kesinlikle farkına varmaksızın yakacak. Sanki bir yabancının cigarasını yakıyor, tütünün tadı onun değil. O da bir yabancının odası, ona ait olan sadece kılçığın kulaklarında yer eden hergele sesiyle bağıra çağıra söyledikleri. Yok canım, sen onu külahıma anlat. Herif öldü, bir bayram etmediğin kaldı. Ne yap yap gazetecinin sezayı bulmasını önüne diyorsun. Ne yap yap ne demek? İcap ederse vur demek. Bir de belki kafasının içinde itişip kakışan birbirine karşıt, birbiriyle çelişik iki ayrı fikir. Derhal ama derhal bu evi terk etmeliyim. Kaldığım her dakika Mahmud'un öldürülmesine benim de katılmakta devam etmem demek. Derhal son valizimi son paçavralarımla doldurup defolup gitmeliyim. Evime gitmeliyim, onun yanına. Evimize. Hatta küçük el valizini bu düşünceyle gardırobun altından çıkarıyor, yere açıyor. Ne var ki en ufak bir harekete gücü yetmeksizin ne yapacağını kestiremeden sarı esmer bir ölü yüzüyle bir totem gibi kala kalıyor başında. Bırakılmış, ihanete uğramış, zavallı bir totem gibi. Omuzağın üzerinde öteki fikir aynı anda ikinci bir baş olarak peydahlanıyor. Başka hiç çaresi yok, o dehşeti yaşayacaksın şuurla, aklın ererek, kendini kaybetmeden, Cihan'la nasıl yaşadıysa. Sonra bir vakit Cihan'la babam faşistti, ortalık karışır karışmaz İsviçre'ye kaçmak istedi. Ya İtalya ya babam diye düşündüm, onu ben ihbar ettim çetecilere. Bembeyaz yüzü bulutlanıyor. Bu dehşeti yaşadım ve bambaşka bir insan oldum. Ümit, ya benim yaşadığım diyor, daha yetmedi mi? Bunun dişlerinin arasından kıpkızıl bir hınçla söylüyor. Mahmud'un ölmesi diyor, yetmedi mi? Şimdi onu öldürenin babam olduğunu öğreniyorum.